Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da, radyoları başında bizi dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını muhabbetle selamlayarak bu haftaki programımıza da başlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Her hafta huzurlarınıza gelen Kitap Dünyası programında birbirinden güzel kitapları siz değerli dostlarımıza, kitap dostlarına ulaştırmaya çalışıyoruz efendim, dilimizin döndüğünce. Ve yayın evlerinin çalışmalarını, kitapla ilgili çalışmaları, yeni çıkan kitapları, kitaba dair haberleri, fuarları bu programda bulabilirsiniz inşallah. Ve bu program malumunuz olduğu üzere her hafta siz değerli dostlarımızın huzuruna geliyor. 2013 yılından beri, Erkam Radyo'nun kuruluşundan itibaren her hafta aksamadan inşallah sesimizi sizlere duyurmaya çalışıyoruz efendim. Zaman zaman güzel geri dönüşler alıyoruz kıymetli dinleyenlerimizden, kitap dostlarından. Bu da bizi mutlu ediyor doğrusu. Ve farklı zamanlarda da kitap tavsiyeleri de alıyoruz. Her ne kadar bizim programımız bir kitap programı olsa da ve aynı zamanda muhtevası itibariyle sizlere bazı kitapları anlatmaya gayret gösterse de, çalışsa da, sizlerden de gelen efendim mesajlarla, e-maillerle gelen kitap tavsiyeleri ve bazen de kıymetli okuyucularımızdan ya da yayıncılarımızdan bu kitabı da bu programda acaba tanıtma imkanınız olur mu, anlatma imkanınız olur mu düşüncesiyle kitaplar da geliyor. Biz de dilimizin döndüğünce bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, Çizgi Kitap Evi'nden çıkan bir çalışmayla programımızı başlatalım istiyorum. Hasan Ali Çakmak imzasını taşıyan, 184 sayfadan oluşan, Çağdaşlaşan Osmanlı Eğitimi üzerine seçilmiş yazılar. Evet, bu kitap tabii ki biraz eğitimle ilgili olan hocalarımızın, öğretmenlerimizin, kardeşlerimizin belki ilk etapta okuması, merak duyması gereken bir kitap, ama eğitim her birimizin hayatında, bizatihi kendi hayatımızda olan ve aynı zamanda evladımız varsa onun eğitimiyle ilgilendiğimiz, efendim öğrencilerimiz varsa eğitimleriyle ilgilenmemiz hasebiyle eğitim her birimizin hayatının birinci sırasında olması gereken bir hakikattir diye düşünüyorum. Onun için eğitimi nasıl yapmak lazım, nerede yapmak lazım, efendim hangi yollarla bu eğitimi almak lazım? Bu tabii ki uzun uzun üzerinde düşünülmesi gereken, konuşulması gereken, tartışılması gereken bir mevzu kıymetli dinleyenlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve onun etrafında, onun bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri de zamana göre, efendim mekana göre, ihtiyaçlara göre değişiklik göstermiş ve belli bir noktaya gelmiş. Ancak bugün dahi eğitimle alakalı birçok tartışmalar yapılıyor. Efendim, Batı ülkelerinin eğitim modelleri ile bizim gibi ortada veya doğuda olan ülkelerin eğitim modelleri kıyaslanarak daha iyi bir eğitim modeline nasıl ulaşılır noktasında çalışmalar yapılıyor ve biliyorsunuz 2025 yılı itibariyle de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Marif Modeli okullarda uygulamaya konuldu. Farklı bir açıdan, farklı bir mantıkla, bakış açısıyla, yaklaşımla bu eğitim modeli de okullarımızda uygulamaya konulmuş oldu. Daha çok teknik ya da teorik bilgilerden ziyade öğrenciyi pratiğe yönlendirecek, kabiliyetlerini geliştirecek ve öğrencinin kabiliyetlerini merkeze alarak onun gelişmesine, yetişmesine katkı sağlayacak bir model olduğunu acizane düşünüyorum. Elbette ki uygulandığı takdirde de tam manasıyla başarılı olacağını da ifade etmek gerekiyor. Bu kitapta aslında bir manada Cumhuriyet'in kurulmasından önce Osmanlı dönemindeki eğitim faaliyetleriyle alakalı bir tespitte bulunuyor. Evet, şöyle bakalım kitabın muhtevasına değerli dostlarımız. Tekrar edelim kitabın adını. Çağdaşlaşan Osmanlı Eğitimi üzerine seçilmiş yazılar. Hasan Ali Çakmak, Çizgi Kitap Evi'nden çıkmış bu çalışma. Eğitim, insanlık tarihi boyunca toplumların en büyük meselesi olmuştur. Evet, okul, mektep, marif. İsimler değişse de yüklenen anlam hep aynıdır. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı tabii deniliyor şimdi. Daha önceden Marif Nazirliği ya da Marif Bakanlığı deniliyormuş Osmanlı döneminde. Tabii dil, efendim, harf inkılabı yapıldıktan sonra da artık eski kelimeleri kullanmama gibi bir yönelime gidince o zamanki yöneticiler birçok kelime, birçok kurumun adı değişiyor. Hatta bu anlamda çok uydurma kelimeler de ortaya çıkmış oluyor. Mektep deniliyordu daha önceden, mektep. Şimdi okul denildi, yine deniliyor. Yeni nesilde de efendim okula lise denildi. Değişiyor isimler tabii ki. İşte isimler değişse de yüklenen anlam hep aynı. Yeni nesli hayata hazırlamak, bilgiyi aktarmak, kimliği inşa etmek. Aslında eğitimin en önemli fonksiyonu, en önemli yapması gereken, icra etmesi gereken yönü kişiliğin ya da kimliğin inşa edilmesidir. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda belki en fazla dikkatlerimizi vermemiz gereken husus nesillerimizin kimliğinin inşa edilmesi, karakterlerinin inşa edilmesi, kendi değerlerimiz çerçevesinde yaşamış olduğumuz coğrafyanın hakikatlerini de düşünerek bir insan tipi ortaya çıkarma. Böyle olmadığı takdirde o zaman kendi ülkesine, kendi insanına, kendi değerlerine yabancı, hatta zaman zaman düşmanca tavırlar ortaya koyan nesiller, insan tipleri ortaya çıkabiliyor. Sokrates'in Atina meydanında sorduğu sorulardan Nizamiye medreselerine, Tanzimat mekteplerinden bugünün sınıflarına kadar eğitim daima yükselişin de çöküşün de merkezinde yer almıştır. Evet, bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir diyor Konfüçyüs. Evet, insana yatırımın ne kadar uzun vadeli bir projeksiyon gerektirdiğini, uzun vadeli bir öngörü gerektirdiğini anlıyoruz buradan. İnsana yatırım. 100 yıl sonrasını düşünüyorsan eğer mutlaka insana yatırım yapmak gerekiyor. Evet, Konfüçyüs'ün bu sözü eğitimin çağlar aşan kaderini özetliyor. İbni Haldun'un insan tabiatı icabı medenidir cümlesi bu medeniliğin ancak eğitimle kemale erdiğini gösterir. Cemil Meriç'in ifadesiyle sevgili dostlar, marif milletin hafızasıdır. O hafıza zayıfladığında toplum da yönünü kaybeder. Yani bütün mesele eğitimli insan, eğitime yatırım yapmak, efendim eğitimle alakalı yıllara sari uzun vadeli projeler, programlar, planlar yapmak. Osmanlı aydınları da bu hakikati sıkça dile getirmişler. Münif Paşa, insanın gerçek terakkisi ilim ve marifet iledir diyerek eğitimi imparatorluğun en acil meselesi ilan etmiştir. Ziya Paşa, bir milletin efkar-ı umumiyesi marif ile tekemmül eder. Bir milletin efkar-ı umumiyesi, yani genel anlamda fikri, tefekkür dünyası, düşünce tarzı marif ile tekemmül eder, gelişir, büyür. Sözleriyle Ziya Paşa, ilerlemenin yolunu marifete götürür, marifte görür. Evet, Ali Suavi ise marifi yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ahlakın da taşıyıcısı olarak tanımlar ve der ki, marif olmadan medeniyet olmaz, ahlak olmadan marifin faydası olmaz. Bu yüzden değerli dostlarımız, sevgili dinleyenlerimiz, eğitim yalnızca bir okul meselesi değildir. Dilin, ahlakın, bilimin, siyasetin ve toplumsal düzenin kesiştiği noktadır. Osmanlı bürokratlarının raporlarında sıkça geçen ıslahatın eğitimden başlaması gerekir ifadesi aslında tüm çağlara söylenmiş bir hakikati bize tekrar eder, ifade eder. İşte çağdaşlaşan Osmanlı eğitimi üzerine seçilmiş yazılar isimli bu kitap, bu evrensel hakikati Osmanlı'nın modernleşme tecrübesi üzerinden yeniden düşünmemizi sağlıyor. Belgeler, raporlar ve makalelerle zenginleşen bu kitap, hiçbir şey yapılmadı denilen dönemlerde bile eğitimin ne denli emeklerle taşındığını bizlere hatırlatıyor ve bize şu soruyu yöneltiyor. Çocuklarımız hangi çağın misafiri olacak? Demek ki ecdadımız da tabii ki ecdadımızın eğitim anlayışını, eğitim sistemini, eğitimle alakalı yaptıkları tabii ki böyle bir programa sığacak kadar az değil. Bunun üzerine geniş bir şekilde konuşmak gerekiyor. Medreselerin muhtevasını, efendim enderun okullarının, o zamanki devlet adamı yetiştiren okulların durumlarını, sonraki Osmanlı'nın son dönemlerine yakın diyelim, batıdan alınan bir takım eğitim modelleri. Bugün baktığımızda Osmanlı'nın, bir misal olarak vermek gerekirse, Osmanlı'nın yetiştirmiş olduğu inşaat mühendislerinin mimarı, piri olan Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserlerden nasıl bir inşaat mühendisliği kabiliyetinin olduğunu ve bu insanın, yani Mimar Sinan ve onun gibilerinin bu topraklarda, bu medeniyette, bu marif modelinde yetiştiğini görmek gerekiyor. Bugün Batı medeniyeti dahil olmak üzere içinde bulunmuş olduğumuz efendim eğitim modelinin bir Mimar Sinan yetiştirebilecek kabiliyette, donanımda, muhtevada olup olmadığı da ayrıca bir tartışma konusudur diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Münif Paşa'nın yazıları modernleşmenin zihinsel temellerini anlamak açısından dikkat çekici. Ona göre toplumun kalkınması eğitimli insanlar sayesinde mümkün. Eğitim yalnızca bir şey değil, toplumu da ıslahın en güçlü yoludur. Avrupa'daki ilerlemeyi yakından izleyen Münif Paşa, efendim, ilim ve fen sayesinde medeniyetin ulaştığı seviyeden geri kalmak ne memleket için hayırlıdır ne de saltanatın şanına yakışır diyerek eğitimi devletin bekasıyla eşitlemiştir. Yani eğitim varsa devletin, milletin bekası da var. Eğitimde zafiyet içerisinde iseniz, eğitimde eksikleriniz varsa devletin bekasından da söz etmeniz mümkün değildir. Bu kitap, değerli dostlar, yalnızca fikirlerle değil, vesikalarla da zenginleştirilmiş. Islahat raporları, müfettiş değerlendirmeleri, yabancı gözlemcilerin notları bu sürecin ne kadar canlı bir şekilde tartışıldığını gösteriyor. 1860'larda Osmanlı'yı gözlemleyen İngiliz iş adamı Heidi Clark'ın notları dönemin marif düzenine dair bizlere önemli ip uçları veriyor. Osmanlı'da askeri okulların hikayesi ise eğitimin devletin bekasıyla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. 3. Selim'in 1795'te açtığı Mühendis Hane-i Berri Hümayun, topçuluk ve haritacılık gibi teknik derslerle yalnızca subay yetiştirmemiş, aynı zamanda bir zihniyet devrimini başlatmıştır. Yine 2. Abdülhamit döneminde Harbiye ve Bahriye okulları için hazırlanan raporlarda sıkça tekrar edilen şu cümle aslında her şeyi bize özetliyor. Islahatın, eğitimin ıslahından başlaması gerekir. Rüştiyeler, modernleşmenin toplumsal temellerini atan kurumlar. Türkçe dersleri yalnızca bir dil öğretimi değil, Osmanlı sadakatinin ve resmi kimliğin taşıyıcısı olarak konumlandırılmış. Rüştiyeler, klasik medrese anlayışından koparak modern ortaokul seviyesinin temel taşlarını oluşturmuştu o yıllarda. Eğitim dili bu dönemde kimlik ve aidiyetin kurucu unsuru haline geldi. Yani bir insan topluluğu hangi aidiyete sahipse bir manada eğitim de o dilde verilmiş oldu. Ki Osmanlı sadece bizim yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ibaret değildi. Balkanlarda da Osmanlı vardı, Afrika'da da Osmanlı vardı, Orta Doğu'da da Osmanlı vardı. Dolayısıyla orada yaşayan insanların eğitim dilleri de kendi yaşamış oldukları coğrafyanın dili olarak uygulanıyordu. Böyle güzel bir kitap, tekrar edelim bu kitapla ilgili. Bu kitap yalnızca bir tarih okuması değil, aynı zamanda bugünün öğretmenine, yöneticisine, velisine ve öğrenciye yöneltilmiş bir soru. yani kitabın muhtevası, Osmanlı'nın eğitim yolculuğunu anlatırken bize bu kitap şunu hatırlatıyor. Emek verilmeyen hiçbir çağda eğitim kendi kendine yeşermedi. Bugün de yarını inşa edecek olan okullarımıza, mekteplerimize ve marifimize yüklediğimiz anlamdır. Emek vermek ve insan yetiştirmek. Tekrar edelim bu kitabın tanıtımını sonlandırırken değerli dostlarımız Konfüçyüs'ün sözünü. Diyor ki, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız eğer pirinç ekiniz, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikiniz ve 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız şayet o zaman insan yetiştiriniz. İnsana yatırım her şeyin temeli olarak karşımızda duruyor değerli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Çizgi Kitap Evi'nden çıkan Çağdaşlaşan Osmanlı Eğitimi Üzerine Seçilmiş Yazılar isimli kitap hem o dönemin eğitim anlayışının nasıl olduğunu ve hem de o günden bugüne eğitim serüvenini, marif davamızı bir manada bize anlatıyor bu çalışma. Tavsiye ettiğimizi ifade edelim. Kısa bir araya gidelim sevgili dostlar. Aranın ardından kaldığımız yerden yeni kitaplarla burada olacağız efendim. Değerli dostlar, hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. İkinci bölümde beraberiz kaldığımız yerden Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle. İnşallah sizlerin evlerine misafir oluyoruz. Bizleri radyoları başında dinleyen değerli dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dostlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, güzel bir çalışmayla devam edelim. Aslında hem güzel bir çalışma hem de önemli bir konuya temas eden, hepimizin bir hepimiz için çok önemli olması gereken bir dil mevzusu vardır. Dilimizi koruma, Türkçemizi koruma, yabancı kelimelerden ve uydurma kelimelerden kurtarma gibi bir görevimiz, sorumluluğumuz var. Bu çalışmayı da bir kardeşimiz, bir abimiz ulaştırdı bize. Ben de hem bu konuya tekrar bir dikkatlerinizi çekmek hem de bu kitabı da sizin dikkatinize sunmak maksadıyla programımızın bu dakikalarında bu kitapla devam edelim istedim. Ferdi Dinç imzasını taşıyor sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın adı Dilimiz Türkçeyi Yabancı ve Uydurukça İşgalinden Kurtarmak diye bir isim koymuş. Mismet Sosyal Medya Derneği. Evet, Mismet Sosyal Medya Derneği'nin hazırladığı bu çalışmayı yine bu derneğin başkanı olan Ferdi Dinç Beyefendi kaleme almış. Kitabın ilk sayfasında İkra diye bir istif, Arapça istif koymuş. İlk emir, oku, Rabbimizin ilk emri olan İkra kelimesinden hareketle kitabının baş tarafına bu ifadeyi koymuş. Diyor ki yazar, Cumhuriyet'in ilk çeyreğinde özleşme faaliyetleriyle dilimize sokulan uydurma kelimelerle son çeyrekte dijital mecralar vesilesiyle hayatımıza giren bir başka uydurma kelimeler dilimizi işgal etmiştir. Tanzimattan bu yana dilimize tasallut eden Batı menşeili yabancı kelime işgal faaliyetlerinin yıkıcı etkileri bugün de artarak devam etmektedir. İlk çeyrekteki işgalin zulmüne vakıf münevverleri Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Kısakürek, Cemil Meriç, Peyami Safa, Nihat Sami Banarlı, Seyyid Ahmet Arvasi, Ahmet Kabaklı gibi üstadların bahsa müteallık görüş ve tespitleri bugün de önümüze ışık tuttuğu için bilhassa onlardan faydalanarak meseleye çözüm yolları arayacağız, diyor yazar. Devamla teknolojinin ilerlemesiyle beraber dijital mecralardaki gelişmeler Mismet Sosyal Medya Derneği tarafından dikkatle takip edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana uydurukça ve yabancı kelime işgaline karşı milli bir cephe oluşturmayı, milli bir vazife telakki etmektedir. Elbette dil münakaşalarını bitirme iddiasında değiliz. Yer yer tenkit ve durum tespitlerine ilaveten müşahhas çözüm önerileri sunacağımız risalemiz, öze dönüş, dilde hürriyet çalışmalarına mütevazı bir katkı ve farkındalık oluşturma çabasına matuftur, diye güzel bir arka kapak yazısı ve bir takdim ifadeleriyle kitabının maksadını, efendim muhtevasını bizlere anlatmış yazar Ferdi Dinç. Efendim dil hassasiyeti gerçekten önemli. Bu konu üzerine belki programlarımızın muhtevalarında zaman zaman konuşmalarımız oluyor. Dikkatlerinizi çekmeye çalışıyoruz. Bu kitabı elime aldığım zaman merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun bir kitabı da aklıma geldi. Bin Kelimeyi Boykot isimli kitabı. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun, kendisini rahmetle analım, fatihalarla analım, gerçekten dil hassasiyeti zirvedeydi. Konuştuğunda uydurma kelimeleri o konuşma içerisinde asla bulamaz ve duyamazdınız. Kelimenin aslı, efendim Osmanlı döneminde hangi şekilde kullanılmışsa o şekilde kullanır ve etrafındaki insanlara da bu manada telkinlerde bulunurdu. Türkçemizi korumak, dilimizi korumak aslında bir manada her birimizin bir manevi sorumluluğudur diye düşünüyorum. Dilimizi, dinimizi korumak aynen diğer değerlerimizi korumak kadar kıymetli. Dil işgal edildiği zaman, dilden başlar daha doğrusu işgal ve sonrasında zihinler ve sonrasında coğrafyalar, hayatlar işgal edile edile elimizden kayar gider. O yüzden bu dönemde kıymetli dinleyenlerimiz, daha çok genç kardeşlerimize bunları tabii söylemekle beraber aslında her birimize söylenmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, dilimizin o estetiğini, güzelliğini, efendim dilimizin o güzelliğini koruma noktasında bir gayret içerisinde olmak. Bunu özellikle eli kalem tutan, kalem ehli olan insanların, yazarlarımızın bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Zaman zaman kitaplar okuyoruz, tabii ki okuduğumuz kitaplarda uydurma kelimelerin olduğunu görünce insan üzülüyor tabii ki. Bu kelimelerin yerine Türkçemizde çok daha güzel, çok daha meramı güzel bir şekilde ifade eden kelimeler var iken, uydurma, anlaşılmaz, sığ, derinlikten uzak kelimelerin kullanılması aslında bir yönüyle kullanan insanın da düşüncesini, bakışını ya da derinliğini ifade ediyor. Ferdi Dinç'in bu kitabına şöyle bir nazar edelim, bir bakalım sevgili dinleyenlerimiz. Girizgah'tan sonra, ki uzun bir girizgah yazmış kitabına kıymetli dinleyenlerimiz, ve arkasından yabancı kelimelerin atılması başlığını görüyoruz. Şöyle bakalım ne diyor. Bugün diyor, dil katliamları sebebiyle yetersiz kalan kelime hazinemizi gençler İngilizce ve Fransızca kelimelerle doldurmaktadır. Oysa yabancı dillerden ithal edilen her kelime ve kavram tabiatı gereği mana ve ruhu da toplumun kucağına bırakıyor. Gençlerimizi tarihinden ve geleneklerinden, dolayısıyla özünden uzaklaştırıyor. Türkçe karşılığı varken Türkçe olmayan kelimelere ve ifade biçimlerine müracaat etmek hem iletişim hem de kimlik sorunu oluşturmakta ve bizi özümüzden uzaklaştırmaktadır. Bunu ifade ederken belki dinleyenlerimizin arasında aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Efendim, bizim Türkçe diye kullandığımız kelimelerin birçoğu Arapçadan geliyor, birçoğu Farsçadan geliyor. Neden efendim bir İngilizce kelime kullanımında bir sakınca olsun? Biz bundan bahsetmiyoruz değerli dostlar. Diller canlı organizmalar gibidir, insan gibidir dil dediğimiz hadise. Diller yaşarlar, doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Evet, bu bir hakikattir. Bugün dünya tarihinin, dünya dil tarihine baktığımız zaman yaşamayan diller var, ölü diller vardır, konuşulmayan diller vardır. Bir dönem konuşulmuş ama şimdi konuşulmuyor. Ya da kitabı, yazısı olmayan, edebiyatı olmayan diller vardır. Dil konuşuluyordur belki bir topluluk arasında ama edebiyatı yoktur. Efendim, gramatik kuralları yoktur. Bakın, hepsi bunların dil tarihi ve dille alakalı konular. Onun için biz burada şunu ifade etmek istiyoruz. Elbette ki bugün Türkçeyi konuştuğumuzda Arapçadan veya Farsçadan geçmiş birçok kelimeyi görüyoruz. Türkçeden de o dillere geçmiş kelimeler var. Bu diller arası geçişkenliğin var olması çok tabii bir durumdur. Tabii olmayan şudur değerli dostlar. Tabii olmayan şudur. Bizim de dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta şudur. Kendimize ait olan bir kelime var iken bir aşağılık kompleksine kapılarak, kendimizi yetersiz görerek başka bir dilin kavramlarını, kelimelerini kullanmaktan daha çok bahsediyoruz. Mesela örnek verecek olursak, Türkçemize geçmiş olan bilgisayar kelimesi. Bilgisayar kelimesi aslında normal şartlarda bize ait, efendim bir daha doğrusu bize ait kelimenin ama bize ait olmayan bir ürünü kullanmak için ortaya atılmış bir kelime, bilgisayar. Yani bilgisayar dediğimizde aklımıza gelen bir makina, Batılıların ürettiği bir makina. Ama bilgisayar yerine computer dersek bu doğru olmaz. Niye? Çünkü bunun yerine bizim Türk Dil Kurumu bir kelime ortaya koymuş. Yani milletler, cemiyetler, toplumlar yaşadıkça, hayatlarını sürdürdükçe yeni gelişmeler, yeni icatlar, yeni ürünler, yeni makinalar hayatlarımıza girdikçe elbette ki onları ifade etmek için bir kelime, bir kavram kullanmamız gerekiyor. Bunu kendi dilimizden, kendi dilimizin içinden üretmemiz gerekiyor. Hiç bunlara ihtiyaç duymadan tamamen o dış taarruzlara açık bir şekilde, o dil istilasına açık bir şekilde bir bakış açımız olursa o zaman bir zaman sonra kendi dilimizden, Türkçemizden ya da bize ait olan bir dilden bahsetmemiz mümkün değildir. İşte bunun için sözlükler var, bunun için kitaplarda dil korunması noktasında hassasiyet gösteriliyor. Efendim bunun için Türkiye'de Türk Dil Kurumu diye bir kurum var. Evet, bu önemli bir konu sevgili dinleyenlerimiz. İşte yazarken, okurken, konuşurken de bu dili koruma noktasında bir hassasiyetimizin olması gerekiyor. Evet, bugün teknoloji dediğimiz, efendim internet alemi dediğimiz gerçek, hakikat her birimizin hayatının önemli bir parçası haline gelmiş. Ancak biz dilimizi koruma noktasında burada da bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. İşte bu kitapta yani elimde bulunan Dilimiz Türkçeyi Yabancı ve Uydurukça İşgalinden Kurtarmak bir milli beka meselesi olarak görmek gerekiyor bunu. Ve bu acizane kanaatim okullarda bir ders olarak belki okutulması ya da efendim okullarda bu konuyla alakalı derslerin, seminerlerin verilmesi gerekiyor. İnternet çağına doğmuş olan gençlerimizin dil problemleri olduğu gibi konuşma problemleri de söz konusu. Cümle kuramama gibi bir durumları var. Çünkü daha çok yazışarak ve yazarken de karşısındaki insana o meramını anlatırken kelimeyi, kavramı tam yazmadan sadece anlatmak için birkaç sembolik ifadelerle, emoji dediği şeylerle anlatıyor. Dolayısıyla orada bir yazma fiili ortaya çıkmamış oluyor. Baktığımızda bugün gençlerin arasında kendini ifade edememe, meramını anlatamama, efendim düzgün ve doğru cümle kuramama gibi bir eksiklik varsa işte bunun üzerine eğilmek gerekiyor. Özellikle konuşma, hitabet, düzgün kelimeleri doğru kullanma gibi insanın yaşadığı müddetçe günlük hayatında her daim kendisine lazım olan bu konuşma dediğimiz bu güzelliği en güzel şekilde yapabilme hususunda hem okullarımızdaki hocalarımıza hem de bu konuyla ilgili duyarlı olan insanlara büyük vazife düşüyor. En basit bir örnek ya da bir daha doğrusu yapılması gereken bir örnek olarak söyleyecek olursak mesela evlerimizde varsa küçük çocuklarımız, ilkokul çağındaki çocuklarımız, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımız bir anne baba olarak biz bunlarla evimizde dilimizi ve Türkçemizi geliştirmeye dönük faaliyetler, çalışmalar yapmamız lazım. En basit olarak mesela çocuğumuzla akşamları onun sesli bir şekilde kitap okuması, bizim de dinleyici olarak onu dinlememiz, kelimeleri yanlış telaffuz ettiği zaman onu şu şekilde doğru telaffuz etmesini söyleyeceğimiz kısa bir aktivite, kısa bir çalışma, kısa bir efendim bu anlamda bir çalışma yapabiliriz. yapmadığımız takdirde işte evladımızı, çocuğumuzu internetin, telefonun, tabletin insafına bıraktığımızda içine kapanık, iç dünyasında olan ama dışa dönük olmayan insan karakterleri, hani sosyal olmayan, asosyal insan tipleri o zaman karşımıza çıkmış oluyor. Konuşmayan, soru sormayan, efendim merak etmeyen, böyle de bir durum var yani. Gençlerimizde merak konuları çok farklı. Biz mesela o lise yıllarında olduğumuz dönemlerde bir yazar, bir mütefekkir, efendim bir kitap yazan bir insan gördüğümüzde onunla konuşmak için can atar, ona sorular sorar. Efendim karşımızdaki o insanı anlamaya, onu çözmeye çalışırdık. Şimdi bakıyorum gençlerde, çocuklarımızda yazara karşı, sanatçılara karşı, efendim sanatçı derken yani bildiğimiz sanatçıları kastetmiyoruz. Yani sanat ehli olan insanlara karşı, efendim hocalara karşı, alimlere karşı merak da yok, soru sorma da yok. Bunu aşmak gerekiyor, bu duvarı aşmak gerekiyor. İlmin tek, yani ilim için lazım olan en önemli hususlardan bir tanesi kişide olması gereken meraktır. Merak olduğu zaman öğrenme, okuma, ilgi olur. Gençlerimizde de bunu uyandırmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Dilimiz Türkçeyi okumak da gerekiyor ve öğrenmek gerekiyor. Bu anlamda dil hassasiyeti olan Yavuz Bülent Bakiler'i, efendim Nuri Pakdil'i, Kadir Mısıroğlu'nu rahmetle anıyoruz. Her birisi arkalarında bize bu anlamda çok güzel ve önemli miras bırakan insanlar. Hepsini rahmetle anıyoruz efendim. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili dinleyenlerimiz önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız, Allah'a emanet olunuz efendim.